Ayrım 34, sayfa 276. Bir hafta sonra Amber ile Nelly evde temizlik yapmaktan bitkin düşmüş bir durumdayken kocaman bir sandık içinde Ayda'nın eşyaları geldi. Sandığı bir zamanlar Esma'nın olan, sonra Amber'in odası yapılan odaya dört adam zorlukla taşıdı. Sandığın içinden Süleyman'ın dolabı çıktı. Gardırop bir kez daha ait olduğu odaya dönmüştü. İçinde üstlerine özenle ne oldukları yazılmış birçok ayakkabı kutusu vardı. Birinin içinden uzun bir saç tutamı çıktı. Başka kutulardan Esma'ya ait Süleyman'ın resmi bulunan bir madalyon, İskender'in içine ipek böceği Bombix Mori'yi sakladığı fil dişi bastonu ve generalin Kore'den getirdiği kelebekli tepsi çıktı. Kutulardan biri ise Nelly'ye gönderilmişti. İçinde Ayda'nın güzellik kraliçesi seçildiği zaman giymiş olduğu meşhur krep damur tuvaleti vardı. Amber, ailesinin tarihini yeniden yaşayarak eşyaları tek tek elden geçirdi. Kadri ile Alaaddin'in sünnet resimlerine, her zaman poz veren muhteşem Ayda'nın dillere destan giysileriyle çekilmiş fotoğraflarına baktı. İpekçi ailesinin ihtişamlı günleri gözlerinin önünde resmi geçit yaptı. Onca ev, Uludağ'daki ipek çiftliği, Moda'daki ev, ipekçi apartmanı. Hizmetkarlar, katırlar, develer, mandalarla çıkılan kır gezintileri, av partileri. Şişe geçirilmiş kuzular, oynayan ayılar, nişan, düğün, sünnet partileri. Fragmanlar. Ayakkabı kutularından birinde ise Ayda'nın generalle birlikte çekilmiş resimleri vardı. Diğer bir kutunun üstünde Atatürk yazıyordu. Atatürk'ün adının baş harfleri işlemeli mendili, sevinç gözyaşlarını silsin diye Ayda'ya verdiği mendil, bir lavanta torbasının içindeydi. Güzellik yarışmasından ve taş giyme töreninden fotoğraflar, kraliçelik asası ve tacı, Atatürk'le birlikte finalistler, astragan mantosuyla daimlerin motor kapağına oturmuş Ayda, binici giysisi içinde Atatürk'ün yarış atının yanında duran Ayda, küçük bir kızdan buket alan Ayda, Atatürk'le dans eden Ayda, kanlı canlı balık etli pürüzsüz tenli elma yüzlü tıpkı Jean Harlow'un giydiği türden vücuduna yapışan kolsuz düşük omuzlu dar kalçalı kloş etekli ve eğer fotoğraf siyah beyaz olmasaydı insana şeftali rengi olduğunu düşündüren bir kıyafet içindeki bir içim su Ayda ve saçları sımsıkı arkaya taranmış, klasik yüz profili Ayda'ya odaklanmış, pırıl pırıl gülümseyen Atatürk. Geri planda ise yoğun sigara dumanının arkasında belli belirsiz görünen Osmanlı alfabesindeki 8 rakamına benzeyen uçları kalkık, çalı gibi kaşlarıyla berberin oğlu, Ayda'ya öylesine tutkun ve büyük önderine ölesiye sadık genç Teğmen. Bu resimlere bakarken Amber'in belleğinde Ayda'nın çok sayıda yüzü belirdi. Hepsi de gülen ve flört eden bakışlarıyla. Bir dere gibi şırıldayan sesini duydu. Ama en canlısı Ayda'yı Balözü sokağında son kez gördüğü yüzüydü. Kamil'e derdi ki, insanları daima ölmüş yüzleriyle hatırlarız. Daha önceki halleriyle, genç ve güzel oldukları yüzleriyle değil, en iyisi ölülerin yüzlerine bakmamaktır. Ama Azrail'in öpücüğü Ayda'nın bileğindeki Y biçimli damarın üstüne çoktan konmuştu. Hayatlarında ne kadar güzel olurlarsa olsunlar, bazı çiçekler asla güzel olarak ölmez. Amber bir başka zarfı açtı. Nefesini düzenlemeye çalıştı. Nelly, annesinin sıkıntı ve gerginlik içinde olduğunu görünce, "Ne oldu anne?" diye sordu. "Neyin var, iyi değil misin?" "Nelly," dedi Amber, "bana banyoyu hazırlar mısın lütfen? Ama sıcak su yok ki henüz. Ben de soğuk banyo yaparım o zaman. Hatta tam da soğuk su dökülmeye ihtiyacım var. Kendime gelip dirilmek için." Amber, zarfın içinde oldukça yıpranmış ama kaliteli parşömen kağıdına yazılmış bazı mektuplar bulmuştu. Kimsenin varlığından haberdar olmadığı ama her biri ulusal bir hazine olan mektuplar. Amber pencereden dışarıya baktı. Hayatında İlk gördüğü şeyin aynısı. Tarihle capcanlı yaşayan Ege. Adının baş harflerini çocuk elleriyle kazıdığı Adonis ağacı. A-S-I. Her yere çantasının içinde taşıdığı amber yumurtasını çıkardı. İpek böceği. Bombyx mori. Amber, hayaletlerin hala oralarda gezinip gezinmediğini merak etti. Onlar çocuk olarak mı kalmışlardı? Yoksa kendisi gibi olgunluk çağına mı gelmişlerdi? Leylek yuvalarında hala bebeklerin saklanıp saklanmadığını merak etti. Bülbülün hala eski ninniyi söylediğini işitti. Dandini, dandini, danalı bebek. Denize baktı ve suyun gelgitlerini ilk gördüğü anı hatırladı. O günden sonra denizin o hareketini hissetmediği yerlerde yaşayamamıştı. Mavi rengin insanın içine nasıl huzur verdiğini ve maviliğin uçsuz bucaksızlığını düşündü. Şu anda, burada, ilk odasında oturuyor olmasının garipliğini düşündü. Esma ile Süleyman'ın seviştiği odada, bebeklere gebe kalınan Esma'nın öldüğü odada, Kadri ile Kamile'nin kendisiyle tatlı tatlı konuştukları bu çocuk odasında, Ayşe ile Gonca'yı düşündü. Kamelya desenli duvar kağıtları olan bu odada. Şimdi duvar kağıtları o kadar solmuş ve yırtılmıştı ki artık çiçek desenleri seçilmiyordu. Duvarlarda kapılar açıldı. Üstlerinde resim olmayan, yalnızca göze görünmeyen ama fısıldayan, gülen, lanet eden, düşler içinde düşleri yansıtan karakterlerin bulunduğu kara perdeler açıldı. Hayaletler, ninni söyleyen deniz kızları, kitaplardan ve filmlerden fırlamış tipler belirdi. Loş koridorlarda, kilerde, taban arasında odadan odaya bitmek bilmeyen bir gölge oyunu başladı. Gölgeler iç içe geçti, birleşti. Amber'in bütün duyuları bu görüntü kalabalığıyla doldu. Yapması gereken tek şey ellerini uzatmaktı. Her birine tek tek dokunabilirdi. Beni niçin satın almıştı? Bir mimar olarak benimle ne yapmayı düşünüyordu? Aklında bir fikir olmalıydı, planları olmalıydı. Beni yıkıp yeni bir ev mi inşa edecekti? İç mekanlarımı modern bir tarzda yeniden mi biçimlendirecekti? Yoksa ilk inşa edildiğim zamanki halime uygun restorasyon mu yapmaya çalışacaktı? Yeniden benim hayatımın bir parçası olabilir miydi? O sırada bunların cevabını daha bilmiyordum. Ama tuhaf bir sezgiyle kaderime gönül rızasıyla teslim oldum. Belki dedikleri gibi kaderim onun alnında yazılıydı. Ne kadar direnirsek direnelim, değişik zamanı geldiğinde onu önleyemeyiz diye mırıldandı Amber kendi kendine. Her şey kaderime uygun olarak gelişecektir diye düşündü. Paraşütünün açılıp açılmayacağını bilemiyordu ama atlamaya kararlıydı. Doğduğum eve sahip oldum dedi. Sanki yüksek sesle konuşursa durumu daha inanılır olacakmış gibi. Müthiş harap durumda, zavallıcık ama yine de ona yeni bir hayat vermeye çalışacağım. Burada kalsam nasıl bir hayatım olur acaba? 30 yıldan fazladır başka bir ülkede keşfetmeye uğraştığım hayatım. Kurduğum yaşam öykülerim, diğer evlerim, arkadaşlarım, sevgililerim, hayat hikayem, çizimlerim, varlığımın elle tutulur kanıtları, konuştuğum dil. İnsanın bir ömür boyu kurduğu hayatı ve edindiği her şeyi terk edip başka bir yere gitmesi, koşulların zorlamasıyla değil, kendi seçimiyle yeni bir hayata başlaması nasıl bir duygudur? Süleyman'ın bir defasında varlıkların cisim değiştirme olgusundan söz ettiği gece, yaşadığım ruh sıkıntısını hatırlıyorum. İnsanın hayatını tümüyle arkasında bırakıp yeni bir hayata gözlerini açabileceğini söylemişti. Söyledikleri önce inandırıcı gelmişti. Ama sonra ekledi. Tek sakıncası önceden yaşadığın hayatı hatırlayamazsın. Yeni hayatına başka bir geçmişle başlarsın. Kuşkusuz Nelly'nin varlığı ona eski hayatını hatırlatan bir andaç olacaktı. Annesiyle buralara gelmiş, hep yanında olmuş, ona arkadaşlık etmiş, uzun yıllar süren çabalarıyla oluşturduğu kimliğini unutmamasını sağlamış, yoldan çıkmasını önlemişti. Artık ayakları sıkıca yere basıyor, önünü açıkça görebiliyordu Amber. Geçmişi kendisi kurmuştu. Artık Nelly isterse annesinden ayrılabilirdi. Amber kendi başına da hayatını idare edebilirdi. Senin varlığın ve dostluğun bana her zaman inanılmaz mutluluk verdi ve verecek dedi kızına. Ama artık kendi yolunda gitme zamanın geldi belki. Hem zaten benim asıl evim seninki gibi Kaliforniya'dır. Burası manevi evim. Kamile ise Ayda'nın başına gelenlerden sonra Balözü sokağını asla terk etmek istemiyordu. Bitkilerim, çiçeklerim diye sızlanıyordu. Onları nasıl bırakırım ki? Anlıyorsun beni değil mi Amber? Evet anneciğim, anlıyorum. Annemi de bırakamam. Tabii ki. Yanıma gelip yerleşecek artık. Ona bakmak görevim. Katlanmak zorundayım. Ya Melike için? Onun için kızıyla yaşamak üzere İstanbul'a da gitse, Amerika'ya ya da Ay'a da gitse fazla fark etmezdi. Amber, anneannesinin burada yaşamasını istedi. Ama Melike teklifini reddetti. Burada çok fazla hatıra vardı. Orası ipekçilerin evi, taşpınarların değil dedi. Onun cam göbeği renkli kulübesinin kuyusunun kendisine her gece full çanağının yanında 100 kuruş bırakan kocasının yerini tutamazdım. Geçmiş bir yüzyılda yaşayan ve hala her an o devirlere dönen Melike hiçbir zaman bu asıra yetişememişti. Yalnızca anılarında var olan çağa dönüyordu sürekli. Uçakta uçmanın nasıl bir duygu olduğunu sordu Amber'e. Çalkantılı mı oluyor, sallanıyor mu? Çok mu sallanıyor havada? Yok canım, dedi Amber. Hiç sallanmıyor. Hareket ettiğini hissetmiyorsun bile. Çok yumuşak bir serüven oluyor. Sanki havada uçmuyorsun da sakin bir havada denizin üstünde kayıyorsun. Pencereden dışarı bakıyor, aşağıdaki bulutları görüyorsun. Sonunda yere iniyorsun, kapılar açılıyor ve kendini çok uzak başka bir ülkede buluyorsun. Ölüm de herhalde öyle. Banyon hazır, diye bağırdı içeriden Nelly. Emin misin yıkanmak istediğine? Zatürre olmayasın. Tıpkı annem gibi konuştun, dedi Amber gülerek. Akraba sayılırız, dedi Nelly. Amber aşınmış mermer küvetin yanına çöktü. Omuzlarına bir tas soğuk su döktü. Soğuktan tüyleri diken diken oldu. Seçebilme özgürlüğüm olduğu için ne kadar mutluyum, diye düşündü. Ne kadar şanslı bir insanım. Dışarıda müezzinin sesi yükseldi. Bülbül bir teslimiyet şarkısı söyledi aynı anda. Bir otobüs geçti. Teşekkür. Çocukluğumda kuşların ruhları olduğuna inandım. Annemle babam ninem öldüğünde ruhunun bir bülbüle dönüştüğünü söylemişlerdi bana. Birkaç yıl önce bir Noel sabahı çalışma odama girmiştim. Yeni bir şey yazmak istiyordum. Önümdeki boş beyaz kağıda uzun uzun baktım. Zihnim bomboştu. Söyleyecek hiçbir şeyim yoktu. Sanki dilimi kuş yutmuştu. Meşe ağaçlarıyla kaplı yumuşak tepelere bakan kocaman penceremden kartpostal gibi güzel manzarayı seyrederken birden bir kuş uçtu üzerime doğru. Hızla ve yüksek sesle pencereye çarptı ve anında öldü. Onu ellerime aldığımda hala sıcaktı. Şahin ya da daha ufak, doğan gibi bir kuştu. Yaşadığımız Kuzey Kaliforniya'ya özgü bir kuş değildi yani. O kuş türünün göç yolu üzerinde de bulunmuyordu. Kuşun ölümü bende yoğun bir duygusal sarsıntıya yol açtı. Ağladım. Sonra tekrar önümdeki boş kağıda baktım ve birdenbire kelimeler ve hikayeler canlandı kafamda. Olağanüstü bir rahatlıkla yazmaya başladım. Bir hafta boyunca odama kapandım ve sürekli yazdım. Yılbaşında odamdan çıktığımda birkaç sarı defteri doldurmuştum. Romanımın ilk taslağı hazırdı. O gün aldığım mektuplardan biri Ankara'da oturan annemdendi. Hayatının en zor mektubunu yazdığını söyleyerek başlıyordu. Babam o Noel günü öğleden sonra aniden kalp krizinden ölmüştü. O sırada çalışma masasında oturmuş bana mektup yazıyormuş. Annem acımı geciktirmek için telefon etmek yerine mektup yazmayı daha uygun bulmuş. Babam pencereme çarpan kuşla aynı sırada ölmüş. Kim bilebilir bunun yalnızca bir tesadüf olduğunu? Hem zaten tesadüf denen şey nedir gerçekte? Doldurduğum defterleri masamın çekmecesine sakladım o gün. 7 yıl boyunca orada kaldılar. Nihayet onları tekrar okuma cesaretini bulunca işte bu kitap çıktı ortaya. Bu kitabı babamla paylaşabilmek isterdim. Ama belki o zaman hiç yazılmayabilirdi. Her kitap büyük bir işbirliğiyle yazılır. Ben de katkılarından ötürü büyük annelerim Maria ile Zehra'ya, Hamdi dedeme, Alaaddin amcama, Ayhan halama ve tabii bana dokuduğum iplikleri sağlayan annemle babam Sadri ve Yümniye Aksoy'a teşekkür ediyorum. Beni yüreklendiren yazar ve arkadaşlarım Isabel Allende, Alice Walker, Catherine Neville, Fatma Mernisi, yazar temsilcilerim Bonnie Nadel ve Jane Judd'a, Remzi Kitap Evi'ne, bilhassa Ömer Erduran'a ve Erol Erduran'a minnettarım. Cem Ener'e resimleri için ve çok sevgili arkadaşım, beni hep destekleyen ve biraz azarlayan Seres Ener'e ne kadar teşekkür etsem yetmez. Ve tabii her zamanki gibi şöminedeki ateşi karıştıran, aşk notları yazan, kahveyi pişiren R.C.'ye. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Noel, N-O-E-L, California, K-A-L-I-F-O-R-N-I-Y-A, Isabel Allende, I-S-A-B-E-L-L-E-A-L-L-E-N-D-E, Alice Walker, A-L-I-C-E-W-A-L-K-E-R, Catherine Neville, K-A-T-H-R-Y-N-N-E-V-I-L-L-E, Mernisi, M-E-R-N-I-S-S-I, Bonnie Nadel, B-O-N-N-I-E, N-A-D-E-L-L, Jane Judd, J-A-N-E, J-U-D-D. Kitabın sonu. 2 Mayıs 2016.